TR724 YouTube kanalındasınız. Mehmet Ahsin'in yazdığı 28 Şubatçıların Hayali Erdoğan'la Gerçek Oldu başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bundan tam 23 yıl önce 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçti. 28 Haziran 1996 tarihinde kurulan Refah Yol Koalisyonu daha icraate başlamadan askerlerin büyük tepkisini çekmiş, Başbakan Necmettin Erbakan henüz koltuğuna bile ısınamadan, askerin baskısı yüzünden bir yılını doldurmadan 18 Haziran 1997'de istifa etmek zorunda kalmıştı. O süreçte en az askerler kadar bazı sivil toplum kuruluşları ve medyanın asker yanlısı tutumu çok eleştirilmişti. Erbakan'ın istifası sonrası ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafından 30 Haziran 1997'de kurulan Anasol D hükümeti MGK'da alınan 28 Şubat kararlarını hızla uygulamaya koydu. Askerler tarafından kurulan Batı Çalışma Grubu yaptığı fişlemelerle dindar kesimi ve onlara ait özel okulları, yurtları, vakıf ve dernekleri sıkı bir takibe aldı. Bu dönemde 8 yıllık kesintisiz eğitim yürürlüğe konuldu. İmam Hatip liselerinin ortaokulları kapatıldı, üniversiteye girişleri neredeyse imkansız hale getirildi. 30 Ağustos 1998'de Genelkurmay Başkanı olan ve nispeten ılımlı olarak görülen Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun kendisine yöneltilen bir soru üzerine 28 Şubat bin yıl sürecek demesi hafızalarda kaldı. 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesiyle 28 Şubat'ın da görünen etkisi azaldı. Sonradan ortaya çıkan belgelere göre Batı Çalışma Grubu'nun 15 Mayıs 2009'a kadar faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Yani AKP döneminde de yaklaşık 7 yıl boyunca Batı Çalışma Grubu faaliyetine devam etmişti. 28 Şubat'la ilgili soruşturma 15 yıl sonra açıldı. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilk gözaltılar 12 Nisan 2012'de başladı ve 5 ilde 31 kişi için gözaltı kararı verildi. İlk dalgada gözaltına alınan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Birinde aralarında bulunduğu sanıklar tutuklandı. Soruşturma ilerledikçe gözaltı haberleri de dalga dalga gelmeye başladı. İlk dalganın üzerinden bir ay geçmemişti ki 9 Mayıs 2012 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sürpriz bir çıkış geldi. Bir yurt dışı seyahatinden dönüşünde yaptığı açıklamada, "Bu dalgalar böyle arka arkaya geldikçe kusura bakmasınlar, bu dalgalarda bu ülke boğulur, bu kadar bu iş bence uzatılmamalı" diyerek operasyonlardan rahatsızlığını dile getirdi. Aynı toplantıda 28 Şubat'a müdahil olup olmayacağı sorusuna da belli şeyler var ki 28 Şubat'la ilgili şahsıma yönelik olan o dönemin sıkıntısını yaşamış olan ama partiler ama kuruluşlar neyse onlarla ilgili de böyle bir süreç iddianame kabul edildiği anda dava başladığı anda tabii ki hakkını arayacaklardır. Tabii ki hakkını arayacaktır. Ben de ararım veya aramam. Kararımı bu süreç başladığında veririm cevabını vermişti. Savcı Mustafa Bilgili tarafından hazırlanan iddianame 2013 yılı Haziran'ında kabul edildi. İddianamede 480 mağdur müşteki, 103 tane de şüpheli var. İlginçtir, 480 şikayetçi arasında 28 Şubat'tan en çok zarar gördüğünü iddia eden Recep Tayyip Erdoğan yoktu. Gazetelerde Sümeyye Erdoğan'ın müdahil olmak için dilekçe verdiği yazılmıştı ama şikayetçiler arasında onun da ismi yoktu. Ne var ki Erdoğan her vesileyle 28 Şubat sürecinde uğradığı haksızlıkları anlatmaya devam etti. 20 Aralık 2013'te Çevik Birinde aralarında olduğu 5 eski general de tahliye edilince bu davadan tutuklu kimse kalmadı. Yani en uzun tutuklu kalan 20 ay cezaevinde kalmış oldu. Geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete'de bir yazı yayınlandı. O dönemde Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olan Erdoğan'ın yardımcılarından olan Ekrem Şam'a 28 Şubat kararlarının alındığı MGK'da Erbakan'ın tutumunu Erdoğan'ın açıktan eleştirdiğini hatta 28 Şubatçı ekiple temas kurduğunu anlatıyor. İddialar vahim. AKP ve Erdoğan cenahından bu iddialara herhangi bir yalanlama gelmedi. AKP kurulduktan sonra Erdoğan'ın çok yakınında görev yapan isimlerden Yalçın Akdoğan'ın 28 Şubat döneminin Batı Çalışma Grubu ile olan ilişkisi çok konuşulmuştu. Batı Çalışma Grubu'nun 15 Mayıs 2009'a kadar faaliyetlerini sürdürdüğü de. Yalçın Akdoğan'ın bir bakıma askeri vesayetin sonunu getiren Ergenekon ve Balyoz davaları hakkında milli orduya kumpas kuruldu sözleri bu bilgiyle daha anlamlı hale geliyor. Lafa gelince 28 Şubat mağduru olduğunu anlatan Erdoğan'ın o gün yaşananların hesabının sorulmasına karşı çıkması da manidardı. 15 Temmuz sonrasında tutuklanan 28 Şubat soruşturmasının savcısı Mustafa Bilgili, geçen yıl Nisan ayında FETÖ üyesi olmak suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bununla beraber onun iddianamesini hazırladığı dava AKP'li yargıçlar tarafından devam etti. 2018 Nisan ayında verilen kararla 21 kişi müebbet hapis cezası aldı. Çok ilginçtir, müebbet hapis cezası alan hiç kimse tutuklanmadı. Mahkeme, sanıkların yaş ve sağlık durumlarına dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını yeterli gördü. 72 yaşında olup müebbet alan emekli generaller yaşı ve sağlık durumu dikkate alınarak tutuklanmadı ama 86 yaşındaki Celal Afşar, 84 yaşındaki Mustafa Türk, 81 yaşındaki Yusuf Pekmezci, 81 yaşındaki Gürbüz Dönmez gibi onlarca hayırsever insafsızca hapse atıldı. Bankaya para yatırdığı, gazete abonesi olduğu, sarma sarıp öğrencilere burs verdiği veya dini sohbetlere devam ettiği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası alan binlerce kişi hüküm sonrası tutuklu kalmaya devam etti. Demem o ki, şimdilerde 28 Şubatçıların hayal bile edemediklerini AKP ve Erdoğan hayata geçiriyor. Öncelikle Gülen cemaatine uygulanan soykırım derecesine varan uygulamalar şimdilerde diğer cemaatleri de tehdit etmeye başladı. Silivri cezaevinden tahliye olduğu gün bütün cemaat ve tarikatlerin kökünü kazıyacağız diyen Doğu Perinçek, AKP iktidarının en büyük destekçisi adeta gizli ortağı olmuş durumda, diyor Mehmet Tahsin TR724'deki köşesinde.